Ayrım 59, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 695. İçeride üç adam da Drew'nun etrafında durdular. Şaşkın ve endişeliydiler ama kızgın değildiler. ''Ne yapıyorsun sen konsolosçu?'' dedi Amerikalı komando Deeds. ''Şu palyaçoları kimsenin bulmasını istemiyoruz herhalde, aman tanrım.'' ''Sanırım bir şeyi atlamışsınız yüzbaşım. Adamların boyutları. Biri epey iri, öbürü pek değil. Senle ben gibi yüzbaşım. Üstümüze mükemmelen yakışmayacaklar tabii ki. Ama bahse girerim, şu geri zekalı üniformaların içine sığabiliriz. Kendi kıyafetlerimizin üzerinden. Gömleklere bile. Burada hava karanlık.'' ''Allah cezamı versin.'' dedi Deeds yavaşça. ''Haklı olabilirsin. Bu ışık altında şu elbiseler bizim kendi giydiklerimizden daha iyi kamuflaj olurlar.'' ''Çabuk.'' dedi bir numara arkadaşıyla beraber çömelip kana bulanmış Nazi üniformalarını cesetlerden soymaya başlarken. ''Bir sorun var.'' diye araya girdi yüzbaşı. Bütün gözler ona çevrildi. ''Ben Almanca biliyorum. Onlar da Almanca biliyorlar. Ama sen bilmiyorsun konsolosçu.'' ''Kimseyle briç oynamaya veya içki içmeye niyetim yok. Ama bizi durdurdular diyelim. Bunlar buradaki tek muhafızlar değil ki. Sözümü ciddiye al. Karanlık olması bir şey değiştirmez.'' ''Bir dakika lütfen.'' dedi iki numara. ''Monsieur Latan, Hals Fey kelimesini söyleyebilir misiniz?''
''Tabii.
Hals Fey.'' ''Tekrar dene konsolosçu.'' dedi Deeds. Fransız'a onaylarcasına bir baş işareti yaparak. ''Bu müthiş bir fikir.'' ''Halsway, devam et.'' ''Halsway.'' diye mırıldandı Latham. ''İdare eder.'' dedi komando. ''Eğer bizi durdurursa ben konuşurum. Eğer özellikle sana hitap ederlerse o zaman öksür, sesini kız, boğazını tutup ''Halsway.'' demeye çalış. Anlaşıldı mı?'' ''Neymiş bu böyle?'' ''Boğaz ağrısının Almancası Monsieur. Mevsim polen mevsimi. Pek çok kişi öksürük ve yaşlı gözlerle dolanıyor.'' ''Sağ ol iki. Eğer doktora ihtiyacım olursa seni arayacağım. Yeter, elbiseleri giyelim.'' 4 dakika sonra Latham'la Deeds, neo-nazi devriyeleri makul birer kopyaları olmuşlardı. Hiçbiri parlak ışık altında hiç kimseyi kandıramazlardı ama bu karanlıkta hileleri sökebilirdi. Yarı otomatikleri çıkarıp yerine kendi susturuculu silahlarını taktılar. Yaydım ateş yerine tek tek ateş etmeleri gereken bir durumda karşılaşabileceklerini düşünerek silahlarını tek tek atış konumuna getirdiler. ''Biriniz Witkowski'yi alsın.'' diye komut verdi Drew. ''Kuş gibi bağırın bir defa. Sonra da dikkat edin, kafanıza tırmanma kancası inmesin. Albay çok iyi bir kampçı değildir.'' ''Ben giderim.'' dedi Deeds kabinden dışarı çıkarken. ''Hayır sen gitme.'' dedi Latham komandoyu durdurarak. ''Bu üniformayı görürse kafanı uçurur. Sen git bir numara. Bu akşamüstü toplantıda ikiniz epey konuşmuştunuz. Seni tanır.'' ''Oui, monsieur.'' 96 saniye sonra Albay Stanley Witkowski'nin etkileyici endamı kabine girdi. ''Görüyorum ki epey meşgulmüşsünüz.'' dedi yerdeki iki çıplak cesede bakarken. ''Bu deli saçması kılık neye yarayacak?'' ''Ava çıkıyoruz Stoş. Sen de burada Fransız dostlarımızla kalıyorsun. Arka kanadımızı tutacaklar. Hayatımız üçünüze bağlı.'' ''Ne yapacaksınız?''
''Bakınmaya başlayacağız. Başka ne olabilir ki?''
''Bazı belirli bilgiler olmadan işi berbat edebilirsin diye düşündüm de.'' dedi.
Witkowski ceketinin altından katlanmış koca bir kağıt çekip oldukça abartılı bir biçimde açarken kağıdı cesetlerden birinin sırtına koydu. Mavi kalem fenerini yaktı. Bu kartal yuvası şatosunun minyatür bir planıydı. ''Paris'teyken bizim muavin Cloche'a yaptırdım bunu. En azından kör kör avlanmazsın artık.''
''Seni gidi serseri.'' Drew müteşekkir bir ifadeyle Witkowski'ye baktı. ''Yine benden bir adım öndesin. Buna ihtiyacım olacağını nereden anladın?'' ''Sen iyisin Şlopak. Ama zamanın gerisindesin. Yaşlı kurtlardan biraz yardıma ihtiyacım var. Hepsi bu.''
''Sağ ol Stoş. Nereden başlayalım? Bir ipucu verebilecek misin?''
''En sağlamı bir rehine alıp ne öğrenebiliyorsak hepsini öğrenmek. Bir kağıt parçasının üzerindeki iki senelik planlardan daha iyi bir şeye ihtiyacım var.''
Latham siyah nazi gömleğinin altına elini sokup telsizini çıkardı. ''Karin'' diye fısıldadı yayın düğmesine basarak.
''Nerelerdesiniz?'' diye sordu Karin.
''İçerideyiz.
Bunu biz de biliyoruz diye araya girdi Teğmen. Birliğimize yeni yazılanları sergiledikleri şu küçük tatbikatı da izledik. Havuzun yanında mısınız hala?
Evet.
Neye ihtiyacınız var diye sordu Karin.
Esir alıp soru sormak istiyoruz. Görünürde kimse var mı?
Açıkta yok dedi Anthony. Ama şu mutfakta içeride 2-3 tane vardır. Arka pencerenin önünden geçip duruyorlar. Çok fazla hareket var. Bu saat için biraz tuhaf.
Bertes Gaden dedi Witkowski alçak ve boş bir sesle.
Ne dedi Diz ve herkesle beraber albaya baktı.
Hitler'in Bertes Gaden'ın aynısını uygulamışlar. Orada Oberführer aygırları metresleriyle oynaşırlardı. Ama Hitler'in aralarında hain var mı diye odalarını dinlettiğinden haberleri yoktu.
Sen nereden biliyorsun bunu diye sordu Drew.
Nürnberg mahkemelerindeki ifadelerden. Bu mutfak asla kapanmaz. Parti yapan çocukların şimdi mola vakti ve karınları da hep açtır.
Tamam dedi Latam telsize sonra tekrar gömleğinin altındaki yere koydu. Pekala oradan birini nasıl dışarı çıkaracağız?
O kişi ben olmak zorundayım diye karşılık verdi Deez kalem fenerini yakıp şatonun planlarını incelerken.
İçeridekiler her kimse ya Alman ya Fransızdır. Sen Almanca bilmiyorsun, Fransızcan ise zor bela anlaşılıyor. Öbürlerinin de kılıkları uymuyor. Yan tarafta bir kapı var. Kafamı dayayıp bir kahve isteyeceğim. Birisinin dışarı getirmesini rica edeceğim. Almanca olarak. İki devriye de Alman'dı.
Farz et ki senin görevdeki muhafız olmadığını anladılar.
Öteki adamın hastalandığını benim onun yerine devraldığımı söylerim. Bu yüzden de kahveye ihtiyacım var ya hala uykum var gibilerinden.
Deez çarçabuk kabinden çıktı ve güney bölgesine mutfak kapısına doğru hızlı hızlı yürüdü. Latham'la Witkowski çadıra benzeyen kabinin önünde yere çömelmiş onu izliyorlardı. Birdenbire binanın yan tarafında iki projektör yanınca komando olduğu yerde dona kaldı. Deez ışıkların içinde her yanı belli olarak göründü. Gömlek ve pantolonunun uymayan yerleri ortaya çıktı. Gölgelerin içinden iki kişi girdi parlak ışık selinin içine. Mini etekli genç bir kadın ve orta yaşlı uzun boylu bir adam. Adam yüzbaşıyı görünce irkildi sonra da hızla harekete geçti. Elini ceketinin içine soktu. Komandonun başka seçeneği yoktu. Kadına doğru hamle yaparken adamın kafasına tek bir susturuculu atışı yaptı. Kadının çığlığı Deez'in boğazına indirdiği darbeyle kesildi. Kadın yere yuvarlanırken komando silahını çevirdi, 2000'lik ses projektörleri patlattı. Sonra kadını kaldırdı, sırtına yükleyip kabine doğru yollandı. Ölüyü topla diye fısıldadı Albay Sarçı, kabinin kanadını itip Fransız'a doğru seslenerek. Ben gidiyorum dedi Drew, öne doğru atıldı, gölgelere ulaştı. Ölü adamın vücudu büyük ölçüde şatonun yükselen yapısı tarafından kapanan ay ışığı altında belli belirsiz fark ediliyordu. Cesede doğru koşturduğu anda mutfağın kapısı gürültüyle açıldı. Latham ani bir dönüşle görüntü alanından çıktı, elinde silahı sımsıkı tutarak sırtını duvara yasladı. Dışarı bir aşçı şapkası altında bir yüz uzandı ve gözlerini kısarak karanlığa doğru baktı. Sonra aşçı omuz silkip tekrar mutfağa girdi. Drew kanter içine tabancasını omzundan kayışına geçirip yerdeki adama koştu, yere doğru eğildi, adamın ayaklarından yakaladı ve vücudu kabine doğru çekiştirmeye başladı.
''Ne yapıyorsunuz?'' diye Fransızca seslendi bir kadın karanlıklardan.
''Hasvey!'' diye karşılık verdi Latham duraklayarak nefes nefese. Sonra konuşmasını Fransızca kaba bir tonla sürdürdü.
''Fazla viski!''
''Aa, bir Alman, Fransızcanız biraz zayıf.''
Uzun beyaz, yarı şeffaf bir gecelik giymiş bir kadın soluk ay ışığına çıktı. Hafifçe sendeleyerek güldü ve Fransızca olarak devam etti.
''Çok viskiden dedin ha, kim değil ki? İçimden kendimi havuza atmak geliyor.''
''Gut'' dedi Drew, kadının söylediklerinin yarısını anlayarak.
''Sana yardım edeyim mi?''
''Nein, danke.''
''Vay, demek Heinemann'mış. Bir Alman sığırıdır, tam bir görgüsüz köylüdür o.''
Latham Heinemann adındaki adamı ay ışığının daha parlak olduğu açıklık alana çekince birdenbire kadının soluğu kesildi, kana bulanmış kafayı gördü. Drew cesedin ayaklarını bırakıp cebinden küçük barettasını çekti.
''Sesini yükselttiğin anda seni öldürmek zorunda kalırım.'' dedi İngilizce olarak. ''Beni anlıyor musun?'' ''Çok iyi anlıyorum.'' diye karşılık verdi kadın. İngilizcesi akıcıydı. Olayın dehşetinden yalpalaması kaybolmuştu.
İki etranjer ajanı onlara doğru koştu. İki numara bir şey söylemeden cesedi duvarın yanına çekti. Ceplerindekileri boşalttı. O sırada bir numara kadının arkasına geçip eli boynunu kavramış bir halde onu kabine doğru ittirdi. Latham arkalarından geldi. Ölü muhafızların cesetlerini içeride göremeyince irkildi.
''Ne oldu?''
''Daha önceki konuklarımızın acil randevuları varmış.'' diye karşılık verdi Witkowski. ''Uçup gittiler.''
''Harika bir iş konsolosçu.'' dedi yüzbaşı Deis esirinin yanına oturarak. İkisi de çizgili yelken bezinden sandalyelerde oturuyordu.
Küçük mekanın içi baş aşağı çevrilmiş mavi kalem fenerlerin ışığıyla loş bir şekilde aydınlanmıştı.
''Vay burası ne kadar da sıcak ve samimi.'' diye ekledi Etranger iki içeri girerken.
İki kadın tutuklu birbirlerine baktılar. ''Adrien'' dedi Latham'ın tutuklusu.
''Alo, Alice'' diye bitkin bir halde karşılık verdi Dietz'in ganimeti.
''Galiba işimiz bitti artık.''
''Siz Nazi fahişelerisiniz.'' diye suçladı bir numara.
''Hadi be'' diye reddetti Elise. ''Para en iyi nereden geliyorsa orada çalışırız biz. Siyasetin bizle bir ilgisi yoktur.''
''Bunların kim olduklarını biliyor musunuz?'' dedi iki numara. ''Yeryüzünün hayvanları. Büyük annem onlara karşı savaşırken öldü.''
''Tarih oldu bunlar.'' diye cevap verdi sabahlıklı serin kanlı Elise. ''İkimizin de doğumundan yıllar önce.''
''Demek hiçbir şeyden haberiniz yok.'' diye patladı bir numara. ''Onlar da tarih oldu ama aynı zamanda hepsi de doğru. Onlar faşist, insanları boğazlıyorlar. Eğer ellerinden gelse beni de bütün ailemi de öldürürlerdi. Hem de niye? Sadece Yahudi olduğumuzdan.''
Biz burada sadece geçici arkadaşlık yapıyoruz. Birkaç ayda bir ya da iki hafta sürelerle bu konuları asla tartışmayız. Ayrıca ben sık sık Avrupa'nın değişik şehirlerine seyahat ederim. Tanıştığım Almanların çoğu cazip, nazik beyefendilerdir.
''Onların öyle olduğuna eminim.'' diye araya girdi Witkowski. ''Ama bu adamlar değil. Vakit harcıyoruz. Burada çalışan bir adam arıyorduk. Bula bula buraya misafirliğe gelmiş iki bayan bulduk. Hiç de moral kazandırıcı değil.''
''Ben böyle olduğunu sanmıyorum albayım.'' Drew esirinin kolunu sıktı.
''Elise burada dedi ki o ve arkadaşı olduğunu tahmin ettiğim öbür bayan. Burayı her ay bir hafta ziyaret ediyorlarmış. Bu doğru değil mi Lady?''
''Anlaşma böyle Mösyö, evet.'' diye kabul etti kadın kolunu silkip Latham'ın elinden kurtararak.
''Sonra ne olur?'' diye ısrarla sordu Drew.
''Gerekli tıbbi muayenelerden sonra başka başka yerlere gideriz. Hiçbir şey bilmem, hiçbir şey bilmeyiz. İşimiz sadece arkadaşlık etmektir. Eminim bu konuda araştırma yapmak size pek de tatsız gelmeyecektir.''
''Hiçbir şeyden emin olmalıydı. Benim ağabeyimi öldürdüler. Ben de hiçbir şeye güven bırakmadılar.'' Latham tekrar kadının kolunu sıktı, şimdi daha şiddetle, mengene gibiydi. Şatonun planları havuz bölgesinden alelacele çekiştirilen bir içki masasının üzerine kondu. Drew kadını masaya itekledi, kalem feneri tuttu ve şemalara doğru eğdi. ''Sen ve arkadaşın şimdi bize her odada kimlerin ve nelerin olduğunu tamı tamına söyleyeceksiniz ve yalan söylememenizin veya baştan sağma kaçamak cevaplar vermemenizin hakkınızda neden hayırlı olacağını da açıklayayım.'' Yolun aşağısında bir dakikadan az bir mesafede hazır bekleyen bir Fransız istihbarat timi var. Her an ön kapıdan havaya uçurup içeri girebilir ve bu civarda kim var kim yoksa hepsini gözaltına alabilirler. Bize yardımcı olmanızı tavsiye ederim. Yoksa hapishanede volta atarken bir anlaşma yapmak için çok geç kalmış olabilirsiniz. Entendu?
''Fransızcanız gelişiyor Mösyö'' dedi kadın soğuk, korkmuş gözleri Lataminkilere kilitlenmiş bir halde. ''Bu ölüm kalım meselesi öyle değil mi? Peki Adrien, şu planları inceleyelim.''
Dietz'in arkasındaki masum görünüşlü mini etekli kız sandalyeden kalkıp meslektaşına katıldı.
''Unutmadan Mösyö'' dedi Elise, ''ben bu tür şeyleri çok kolay okuyabilirim. Sorbon Üniversitesi'nde mimari okumuştum.''
''Vay canına'' dedi yüzbaşı Dietz hafif bir sesle. Eski Sorbon öğrencisi şemaları incelerken birkaç dakika geçti, sonunda konuştu.
''Sizin de gördüğünüz gibi ilk katta ne olup olmadığı çok aşikar. Kuzey verandası ortada geniş bir topluluk alanı ki burası ayrıca yemek salonu olarak da hizmet görüyor. Rive Ruat'ın gözde bir restoranına yetecek büyüklükte bir mutfak.
İkinci ve üçüncü katlarda konaklayan nezih kimseler için suitler bulunuyor. Bu bölümleri size paspasına kadar tarif edebiliriz.
Kim var şimdi onlarda diye sordu Witkowski.
Herr Heinemann seninleydi Adrien, doğru mu tatlım?
Evet dedi kız,
ne korkunç bir adam. O kattaki öbür iki suite'de Colette ve Jean kalıyor. Onların da arkadaşları Münih ve Baden-Badenlı iş adamları. Üçüncü katta ben ve müthiş sinirli bir adam kalıyoruz. Morali o kadar bozuktu ki sızana kadar içti, hiçbir şey yapamaz oldu. Eh tabii ki bu durum hoşuma gitti. Ben de bir yürüyeyim dedim. Sizinle karşılaştık monsieur. Öbür odalarda kimse yok.
Sizinle olan adam nasıl biri diye sordu Latam. Elise onu tarif etti. Dürü hafifçe bu bizim adamımız dedi. Bu Bergeron.
Bir şeyden ödü patlamış gibiydi.
Öyle olması gerek. Başı büyük belada. Kendi de bunun farkında. Üç kat tarif ettiniz. Dördüncüsü de var. Orada kim var?
Orası herkese kapalı. Kollarında gamalı haç kollukları bulunan siyah takım elbiseli adamlar girebiliyorlar sadece. Hepsi uzun boylu, sizin gibi. Duruşlarında asker havası var. Destek personeli, hatta muhafızlar bile onların yanında korkudan ölüyorlar.
Dördüncü kat.
Orası bir türbe gibi monsieur. Sanki büyük bir firavunun yaşayan bir mezarı gibi. Ama bir piramidin içlerinde kuytu köşe yerlere gömülmektense en yüksek noktada güneşe ve göğün katlarına en yakın yerde bulunuyor.
Açıkla lütfen.
Herkese kapalı demiştim, yasak. Ama oranın tümüyle güvenlik kilidi altında olduğunu da söylemeliyim. Bu çok iyi korunan türbe tüm katı kaplıyor ve her odası çelikten. Kara elbiseliler dışında hiç kimse oraya giremez. Ellerini duvardaki bir takım yerlere koyup açılmasını istedikleri belli bir kapı için bir yere yaslıyorlar.
Elektronik parmak izi kilitleri dedi Witkowski. Bu fotoelektrik hücreleri atlamanın hiç yolu yoktur.
Eğer hiç yukarı çıkmadıysanız bütün bunları nereden biliyorsunuz diye sordu Drew. Çünkü üst kata çıkan ön ve arka merdivenlerle koridorlar aralıksız denetlenir. Muhafızların da ara sıra rahatlamaya ihtiyaçları olur monsieur ve bazıları da çok çekici olurlar.
Ah vii diye kıkırdadı genç mini etekli.
Sarışın Erich, her boş kaldığımda kendisini görmemi rica eder, ben de yaparım.
Bu çok adaletsiz bir dünya diye mırıldandı Diet.
Üst kattaki firavun kim diye bastırdı Latham. Bunun gizli bir tarafı yok diye yanıtladı Elise. Yaşlı bir adam. Hepsinin tapındıkları çok yaşlı bir adam. Kara takım elbiseli yaverlerinden başka kimsenin onunla konuşmasına izin yok. Ama her sabah bir asansörle aşağı indirilir. Yüzü kalın bir tüle sarmalanmıştır. Havuzun arkasındaki meditasyon yolu dedikleri yere sandalyede götürülür. Büyük kapıyı açarlar. O da herkesi yanından gönderir. Uzaklaşmalarını emreder. Sonra sandalyesinden kalkar, bütün o yılları inkar edercesine dimdik durur. Hiçbirimizin henüz görmediği bir yere kelimenin tam anlamıyla taş gibi yürür gider. Oraya kartal yuvası diyormuş. Orada sabah kahvesini ve brandisini içerken derin düşüncelere dalıyor ve bilgece kararlar veriyormuş.
Monlük dedi Drew. Tanrım, demek hala hayatta.
Artık her kimisi onların hayatta tuttuğu bir hazine.
O mu hazine diye sordu Witkowski. Yoksa gerçekte kendi amaçları doğrultusunda yönlendirilen koca bir figür mü sadece?
Size bir yanıt verebilecek bilgilere sahip değilim dedi eğitim görmüş yüksek fiyatlı telekız. Ama birilerinin onu yönlendirdiği konusunda kuşkuluyum. Görevli personelinin yaverlerinden korkmaları gibi o aynı yaverler de ondan dehşetle korkuyor gibiler. Hiç durmadan onları haşlar, azarlar ve onları huzurundan kovmakla tehdit ettiğinde gerçekten önünde korkudan dizleri titrer.
Acaba rol yapıyor olamazlar mı?
Latham soluk mavi ışıkta hayat kadınının yüzünü inceledi. Öyle olsalardı bilirdik çünkü biz de rol yapıyoruz. Sahtekarlar başka sahtekarları hemen hemen hiç aldatamazlar monsieur.
Siz sahtekar mısınız?
Tahmin edebileceğinizden çok daha fazla monsieur.
Daha konuşmalıyız. Gözünüzden kaçmamış başka şeyler de olmalı.
Dedikodular, evet. En yaygın dedikodu yaşlı adamın muazzam bir serveti ve sadece kendisinin dağıtabildiği olağanüstü fonları kontrol ettiği. Ayrıca giysilerinin içinde elektronik devreler taktığı da söyleniyor. Bu devreler onu aralıksız denetliyor ve dördüncü kattaki tıbbi donanıma sinyaller gönderiyormuş. Bu sinyaller oradan Avrupa'nın bilinmeyen bölgelerine hatırlıyormuş.
Onun yaşında bunu anlarım. 90'ın üzerinde olmalı.
100'ün üzerinde olduğunu söylüyorlar.
Hala bütün melekeleri yerinde mi?
Eğer satranç oynuyorsa Mösyö, onun aleyhine çok büyük bir bahse girmezdim.
Şu aktarım makineleri, Çilopak diye araya girdi albay. Eğer yayın yapmaya programlanmışlarsa araya girebilirler ve o bilinmeyen bölgelere izleri takip edilebilir.
Hiç olmasa bunlar bizi paranın kaynaklarına, aktarım noktalarına götürebilir. Bu yüzden adam nereye gitse takip ediliyor. Eğer ölüp kalacak olursa bankaların kasaları başka emirler gelene kadar sımsıkı kapanır.
Ve eğer o yerlerin izini takip edebilirsek bu emirlerin nerelerden geldiğini öğrenebiliriz diye ekledi Witkowski. Oraya mutlaka çıkmamız gerek.
Dürüp sakinleşmiş ama hala tedirgin Elize'ye döndü.
Eğer yalan söylüyorsan hayatının geri kalan kısmını bir hücrede geçirirsin.
Böyle bir zamanda ne diye yalan söyleyeyim ki Mösyö? Zaten özgürlüğümle oynadığım her fırsatta yeteri kadar vurguladınız.
Bilemem. Sen akıllısın. Biz oraya çıkmaya çalışırken öldürüleceğimizi hesap etmiş olabilirsin. Sonra da sırt üstü yatan yüksek ücretli fahişeler olarak zaten hiçbir şeyden haberiniz de yokmuş gibi yaparsınız. Harika bir oyun.
Öyle olursa kendisi ölecektir efendim, dedi Etranjerike. Onu duvardaki koca kapıya bacaklarının arasında plastik bomba ile tutturacağım. Bendeki elektronik kontrolla da havaya uçuracağım.
Aman tanrım, bu tür şeylerimizin olduğunu bilmiyordum, dedi Drew.
Bir iki şey daha ekleyeyim, dedim Schlopak.
Ben size daha iyi bir çözüm öneriyorum, dedi hayat kadını elini genç kızın omzuna atarak. Ben size ikimizi de öneriyorum.
Beni de mi, diye cıyakladı mini etekli.
Ne diyorsun sen Elize? Sakin ol tatlım. Kartal yuvasına tırmanmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Bunun bizle olmasının bizsiz olmasından daha kolay olacağını söylemek isterim.
Peki nasıl, diye sordu Latham.
Biz pek çok hizmetliye ve korumaların çoğuna artık hangi bağlamda isterseniz öyle kabul edin aşinayız. Sizi mutfaktan geçirip ana merdivenin olduğu yere, büyük salona ulaştırabiliriz. Planlarda da gördüğünüz gibi arka merdiven yolunda sağ tarafta daha az oda bulunuyor. Biz bunu sık sık yaparız. Çok daha hayati şeyler için de yapabiliriz. En üst kata ulaşmak için eğer o noktaya gelebilirseniz. Yaşlı adamın yaverlerinden birine ihtiyacınız olacak. 5 kişiler, hepsi de silahlı. Odaları 4. katta. Ama sürekli nöbet tutarlar dönüşümlü olarak. Nöbetçi şatonun önündeki kütüphanede durur. Burası personelden herhangi biri veya patron tarafından kolayca ulaşılabilen bir yerdir. Kapıyı size ben göstereceğim.
Peki ya biz, dedi Etranger bir. Bizi nasıl açıklayacaksın?
Bunu da düşünüyordum. Burada çok sayıda ve çeşitli şekillerde güvenlik sistemi vardır. Teknisyenler ve diğerleri gelir, sistemleri kontrol edip giderler. Sizin duvarın arkasında yer devriyesi yapacak kişiler olduğunuzu söyleyebilirim. Kılığınız bu yalanı destekliyor.
Sehr gut, dedi Deitz.
Almanca konuşabiliyor musunuz?
Biraz konuşurum.
O zaman kim bir şey derse onunla siz konuşun. Çok daha etkili bir izlenim olacaktır.
Kılığım onlar gibi değil ki.
Muhafızlardan çıkardınız bu kıyafetlerin altında kesinlikle öylesiniz.
Jean-Pierre Villiers, dedi Drew. Sanki bu isim aniden aklına düşmüş gibiydi. Giysiler Bukalemon gibidir veya ona benzer bir şey. Sen neden bahsediyorsun Çilopak?
Yanlış yönde kürek çekiyoruz. Soyun yüzbaşım donuna kadar.
4 dakika sonra asker kıyafetleri çıkmış Latham ve Deitz, neo-nazi muhafızlardan aldıkları ve şimdi kendilerine daha iyi uyan başka tür askeri giysiler içindeydiler. Siyah kumaş kan izlerini ve komandorun sırtındaki tek bir yara yerini kapatıyor, kalın kemerleri ikisinin de bıçaklarını, boğma aletlerini ve ufak otomatik barettalarını barındırıyordu.
Gömleklerinizi içeri takın, özellikle arka taraflarını, diye emir verdi albay, daha derli toplu durur.
Hayl Hitler, dedi Deitz.
Kabinin loş mavi ışığı altında nasıl göründüğüne şöyle bir bakıp.
Hayl Jäger demek istedin herhalde, diye düzeltti Dürüm. O da aynı şekilde görüntüsünden memnundu.
Söyleyeceğin tek şey has ve konsolosçu.
Hatırlatırım Fransız dostlarım, sizin komuta amiriniz benim, dedi Witkowski. Eğer bir soru sorulacak olursa buna ben cevap vereceğim.
Baş üstüne albayım, diye onayladı Etranger 2.
''Hazır mısınız beyler?'' dedi Deis. İki yarı otomatiği alıp birini Latham'a uzatırken. ''Hem de nasıl?''
Drew şezlonglarından doğrulan iki kadına korkmuş ve titreyen genç Adrian ile yaşça daha büyük Betty Benz'i atmış ve kendini teslim etmiş Eliza'ya döndü.
''Ben hüküm vermem, sadece gördüklerimi pratik olarak değerlendiririm.'' diye devam etti Latham. ''Siz korkuyorsunuz.''
''Ben de, nedeni de şu iki genç adamın yapabilecekleri. Ben onların yaptıklarını mecbur kalmadıkça yapmam. Ama inanın bana, bunu birilerinin yapması gerek. Size bütün söyleyebileceğim de bu. Unutmayın, eğer bu işten sıyrılabilirsek, yetkililerle beraberken sizin yanınızda olacağım. Şimdi gidelim, haydi.''
59. Ayrımın sonu. Sayfa 705.